Ayrım 7.
Sayfa 70. Bilbo ayrıldığından beri hem sen hem de tüm bu sevimli, akılsız, biçare hobbitler için endişeleniyorum. Eğer karanlık güç şaire hakim olur da sizin şu iyi yürekli, çakır keyif, sersem toluklarınız, boynuz üfleyenleriniz, bofinleriniz, bel kuşaklarınız ve diğerleri ve tabii maskara bugginsler köle olurlarsa bu dünya için çok acıklı bir darbe olur. Frodo'nun tüyleri diken diken olmuştu. Ama niye köle olalım diye sordu. Hem sonra neden bizim gibi köleleri olsun istesin? Doğruyu söylemek gerekirse diye cevaplandırdı Gandalf. Sanırım şimdiye kadar, dikkatini çekerim şimdiye kadar, hobbitlerin varlıkları tamamıyla dikkatinden kaçmıştı. Bu yüzden şükretmelisiniz. Fakat artık emniyette değilsiniz. Onun size ihtiyacı yok. İşine daha çok yarayan bir sürü hizmetkarı var zaten. Ama bir daha sizi unutmaz. Ve mutsuz köle hobbitler, mutlu ve özgür hobbitlerden çok daha keyif veriyor ona. Kötülük ve öç denilen bir şey var. Öç mü dedi Frodo. Neyin öcü? Ben hala bunun Bilbo'yla, benimle ve yüzüğümüzle ne gibi bir ilgisi olduğunu anlayamadım. Her türlü ilgisi var dedi Gandalf. Henüz asıl tehlikeyi bilmiyorsun ama bileceksin. Son kez buraya geldiğimde ben de bundan pek emin değildim. Fakat artık konuşmanın zamanı geldi. Bir dakikalığına yüzüğü bana ver. Frodo kemerinden sallanan bir zincire tutturulmuş yüzüğü pantolonunun cebinden çıkarttı. Yerinden çözdü ve yavaş yavaş büyücüye uzattı. Yüzük aniden çok ağırlaşmıştı sanki. Ya yüzük ya da Frodo. Gandalf'ın ona dokunması konusunda gönülsüzmüş gibi. Gandalf yüzüğü eline alıp kaldırdı. Som altından yapılmış gibi görünüyordu. Üzerinde bir yazı veya işaret görebiliyor musun diye sordu. Hayır dedi Frodo. Hiçbir şey yok. Dümdüzdür. Ayrıca ne aşınır ne de yıpranır. Öyleyse seyret. Frodo'yu hayrete ve telaşa düşüren ani bir hareketle yüzüğü ateşin korları içine atıverdi büyücü. Frodo bir çığlık atarak elini maşaya uzattı. Ama Gandalf onu durdurdu. Bekle dedi emreden bir sesle. Frodo'ya kalın kaşları altından dikkatli bir bakış fırlatarak. Yüzükte gözle görünür bir değişiklik yoktu. Bir süre sonra Gandalf ayağa kalkarak pencerenin dışındaki panjurları kapattı ve perdeleri çekti. Oda karanlık ve sessiz oldu. Gerçi Sam'in artık pencerenin daha yakınından gelen bahçe makasının takırtısı hala belli belirsiz de olsa duyulabiliyordu. Büyücü bir an ateşe bakarak ayakta durdu. Sonra eğilerek bir maşayla yüzüğü ocaktan çıkardı ve hemen eline aldı. Frodo'nun nefesi tutuldu. Tamamen soğuk dedi Gandalf. Al. Frodo avucunu ürkerek açıp yüzüğü aldı. Yüzük her zamankinden daha kalınlaşmış, daha ağırlaşmış gibiydi. Kaldır dedi Gandalf ve yakından bak. Frodo söyleneni yapınca yüzüğün hem içinde hem de dışında yüzük boyunca dönen ince, en ince kalem çizgilerinden de ince çizgiler gördü. Adeta akıp giden bir el yazısını oluşturan ateşten çizgiler. İçe işleyen bir canlılıkla parlıyorlardı ama yine de sanki çok büyük bir derinlikten gelirmişçesine uzaktılar. Bu ateşten harfleri okuyamam dedi Frodo titrek bir sesle. Okuyamazsın dedi Gandalf ama ben okurum. Bunlar eski elf harfleri. Ama lisan Mordor lisanı. Ki o lisanı burada dile getirmeyeceğim. Fakat ortak dilde anlamı şu aşağı yukarı. Hepsine hükmedecek bir yüzük. Hepsini o bulacak. Hepsini bir araya getirip karanlıkta birbirine bağlayacak. Bu elf irfanlarında uzun zamandan beri bilinen bir şiirin iki mısrası. Üç yüzük göğün altında yaşayan elf krallarına, yedisi taştan saraylarında cüce hükümdarlara, dokuz yüzük ölümlü insanlara ölecekler ne yazık. Bir yüzük gölgeler içinde Mordor diyarında, kara tahtında oturan karanlıklar efendisine, hepsine hükmedecek bir yüzük, hepsini o bulacak. Hepsini bir araya getirip karanlıkta birbirine bağlayacak. Gölgeler içindeki Mordor diyarında. Bir an duraksadı. Sonra yavaş yavaş derin bir sesle, bu hükmeden yüzük, hepsine hükmedecek olan tek yüzük. Bu onun asırlar önce kaybettiği için gücünün büyük ölçüde zayıflamasına neden olan tek yüzük. Onu geri almayı çok arzuluyor ama almamalı dedi. Frodo sessiz ve hareketsiz oturdu. Korku ona doğru kocaman bir el uzatıyordu sanki. Doğudan yükselip onu yutmak için büyüyen kara bir bulut gibi. Bu yüzük diye kekeledi. Nasıl oldu da bu yüzük bana geldi? Ah dedi Gandalf. Bu çok uzun bir hikaye. Başlangıcı artık sadece töre bilginlerinin hatırladığı kara yıllara dayanır. Sana bütün o hikayeyi anlatacak olsam, bahar geçip kış gelse bile hala burada oturuyor oluruz. Fakat dün gece sana Büyük Sauron'dan, Karanlıklar Efendisi'nden söz etmiştim. Duymuş olduğun söylentiler doğru. Gerçekten de yeniden uyandı. Kuyut ormandaki sığınağını terk etti ve Mordor'un karanlık kulesindeki kadim kalesine geri döndü. Bu ismi eski masalların sınırlarında dolanan bir gölge misali siz hobbitler bile duymuşsunuzdur. Her bozgundan sonra gölge bir müddet bekleyip başka bir biçim alarak tekrar büyüyor. Benim zamanımda olmamış olmasını dilerdim dedi Frodo. Ben de dedi Gandalf. Ayrıca böyle zamanlarda yaşaması nasip olan herkes de aynı şeyi dilerdi. Ama bu onların belirleyebileceği bir şey değil. Bizim belirleyebileceğimiz tek şey bize verilen bu zamanda ne yapacağımız. Ve daha şimdiden Frodo, zamanımız kara görünmeye başladı. Düşman hızla ve çok fazla kuvvetleniyor. Tasarıları henüz pek olgunlaşmamış sanırım ama olgunlaşıyor. Çok zorlanacağız. Hatta bu korkunç ihtimal ortaya çıkmasa bile çok ama çok zorlanacaktık. Düşman hala ona tüm karşı kuvveti yerle bir edecek, son savunmaları kıracak ve bütün diyarları yeniden karanlıkla kaplayacak olan güç ve bilgiyi sağlayabileceği tek şeyden mahrum. Tek yüzük elinde değil. Hepsinin arasında en güzelleri olan üç yüzüğü elf hükümdarları zamanında ondan saklamışlar. Ellerini sürüp kirletememiş. Yedi tanesine cüce krallar sahip olmuş ama bunların üç tanesini geri almış. Kalanları da ejderhalar imha etmiş. Dokuz tanesini mağrur ve büyük fani insanlara vermiş ve böylece onları ele geçirmiş. Uzun zaman önce onun hakimiyeti altına girip yüzük tayfları olmuşlar. Yani onun büyük gölgesinin altındaki gölgeler. En korkunç hizmetkarları. Çok eskiden bütün bunlar. Dokuzlar ortalıkta görünmeyeli çok yıl oldu. Yine de kim bilebilir? Gölge bir kere daha büyümeye başladığına göre onlar da tekrar ortaya çıkabilirler. Ama neyse. Bu tür şeylerden şairin sabahında bile söz etmeyelim. Şimdi durum şöyle. Dokuzları geri aldı. Yedilerin de kimini aldı, kimi yok oldu. Üçler hala gizli. Fakat bu artık onu hiç rahatsız etmiyor. Tek olan ona yeter. Çünkü o yüzüğü bizzat yapmıştı. O, onun yüzüğü ve eski gücünün büyük bir bölümünü bu yüzüğe aktarmıştı ki tüm diğerlerine hükmedebilsin. Eğer yüzüğü tekrar elde ederse, o zaman yine hepsine emri geçebilecek. Nerede olurlarsa olsunlar, hatta üçlere bile. O zaman bu yüzüklerle işlenmiş olan her şey ortada kalacak ve o her zamankinden daha güçlü olacak. İşte o korkunç ihtimal bu, Frodo. Tek yüzüğün yitip gittiğini, elflerin onu imha ettiğini zannediyordu. Zaten öyle de yapılması gerekirdi. Fakat artık yüzüğün yitip gitmediğini, bulunmuş olduğunu biliyor. Onu arıyor. Arıyor ve bütün aklı fikri bu işte. Bu onun en büyük ümidi ve bizlerin en büyük korkusu. Neden? Neden imha edilmemiş peki? Diye haykırdı Frodo. Sonra madem düşman o kadar güçlüydü ve yüzük onun için o kadar değerliydi, nasıl olmuş da yüzüğü kaybetmiş? Sanki daha şimdiden yüzüğü almak için uzanan karanlık parmakları görüyormuşçasına yüzüğü elinde sıkı sıkı tuttu. Yüzük ondan alınmıştı dedi Gandalf. Uzun yıllar önce elflerin ona karşı koyma güçleri çok daha fazlaydı. Ayrıca insanların hepsi de elflere yabancılaşmamıştı daha. Batı il insanları elflerin yardımına gelmişti. Aslında bu kadim tarihin belki de hatırlamamızda fayda olan bir sayfası. Çünkü o zamanlarda keder vardı. Büyüyen bir karanlık vardı. Ama nice yiğitlikler de oldu ve bütün o yapılanlar tamamen boşa gitmedi. Belki de bir gün bütün öyküyü anlatırım sana. Ya da belli mi olur? Belki de daha iyi bilen birisinden dinlersin. Fakat şimdilik bütün bilmen gereken bu şeyin nasıl olup da sana geldiği, ki o da başlı başına bir hikayedir, sana sadece şu kadarını söyleyeceğim. Sauron'u Elf Kralı Gil-galad ile Batı ille Efendil Bozguna uğrat. Kendileri de bu uğurda can verdiler. Elendil oğlu Isildur yüzüğü Sauron'un elinden kesip çıkarttı ve aldı. O zaman Sauron mağlup oldu ve ruhu kaçıp uzun yıllar saklandı. Ta ki gölgesi tekrar Kuyut Ormanı'nda şekilleninceye kadar. Fakat yüzük kayboldu. Ulu Nehir Andun'a düşüp yok oldu. Isildur nehrin doğu kıyılarında kuzeye doğru giderken ferah çayırların yakınında dağlı orklar tarafından pusuya düşürüldü. Halkının büyük bir bölümü öldü. O sulara atladı. Ama yüzerken yüzük elinden çıkınca orklar onu görüp oklarıyla onu öldürdüler. Gandalf bir an sustu. Ve orada ferah çayırlar arasındaki karanlık su birikintilerinde dedi. Yüzük tüm bilgilerden ve efsanelerden silindi gitti. Tarihçesinin bu kadarcık bölümü bile bugün ancak birkaç kişi tarafından biliniyor. Üstelik Arifler Divanı bile daha fazlasını bulamadı. Fakat galiba artık ben bu öykünün devamını getirebileceğim. Uzun bir zaman sonra ama yine de zamanımızdan çok yıllar önce Ulu Nehrin kıyısında yaban diyarın sınırında eli uz, ayağı sessiz küçük bir ahali yaşarmış. Sanırım ülkenlerin babalarının babalarıyla akraba bir hobbit türündenmiş bunlar. Çünkü nehri çok seviyorlar ve içinde yüzüp kamıştan küçük kayıklar yapıyorlarmış. Aralarında büyük hürmet gören bir aile varmış. Çünkü bu aile çoğu ailelerden daha geniş ve daha zenginmiş. Sert mizaçlı ve kendi ailesinin törelerinden yana irfan sahibi bir büyük anne tarafından yönetiliyormuş. Bu ailenin en meraklı ve mütecessis ferdinin ismi Smeagol'müş. Köklere ve başlangıçlara meraklıymış. Derin su birikintilerine dalarmış. Ağaçların ve büyüyen bitkilerin diplerini kazarmış. Yeşil tepeciklere tüneller açarmış. Böyle böyle dağların tepelerine, ağaçların yapraklarına ve havada açan çiçeklere bakmaz olmuş. Aklı da gözleri de hep aşağılardaymış. Aynı kendisi gibi Deagol adında daha keskin gözlü ama onun kadar atik ve kuvvetli olmayan bir arkadaşı varmış. Bir gün kayıya binip ferah çayırlardan aşağı, büyük süsen yatakları ile çiçek açan kamışların olduğu bir yere inmişler. Orada Smeagol çıkıp nehrin kıyılarını yoklamaya başlamış. Fakat Deagol kayıkta oturmuş balık avlıyormuş. Birdenbire oltasına büyük bir balık asılmış ve daha ne olduğunu anlayamadan Deagol'u kayıktan çekip suyun ta dibine kadar sürüklemiş. O zaman Deagol oltayı elinden bırakmış. Çünkü nehir yatağında bir şeyin parlar gibi olduğunu görmüş ve nefesini tutarak bu şeye uzanıp kapmış. Sonra sular püskürterek başında yosunlar bir avuç çamurla yukarı çıkmış. Kıyıya yüzmüş. O da ne? Çamuru yıkayınca avucunun içinde çok güzel altın bir yüzüğün bulunduğunu görmüş. Yüzük güneşin altında öyle bir parlayıp ışıldıyormuş ki gönlü hemen yüzeye ısını vermiş. Fakat Smeagol bir ağacın gerisinden onu seyrediyormuş. Deagol ağzı bir karış açık yüzüğüne sevinirken Smeagol yavaşça arkasından gelmiş. Onu bize ver Deagol canım demiş. Smeagol arkadaşının omzunun üzerinden. Neden demiş Deagol? Çünkü bugün benim yaş günüm canım ve onu istiyoruz demiş Smeagol. Bana ne demiş Deagol? Ben sana bir armağan verdim zaten. Hem de ne armağan? Bunu ben buldum. Benim olacak. Ya öyle mi gerçekten şekerim demiş Smeagol. Ve Deagol'un boğazına yapıştığı gibi onu boğmuş. Çünkü altın son derece parlak ve güzel görünüyormuş. Sonra yüzüğü parmağına geçirmiş. Kimse Deagol'un başına neler geldiğini öğrenememiş. Evinden çok uzakta öldürülüp büyük bir ustalıkla saklanmış çünkü. Ama Smeagol tek başına geri dönmüş ve yüzüğü taktığı zaman ailesinden hiç kimsenin kendisini görmediğini anlamış. Bu buluşu çok hoşuna gitmiş ve bunu herkesten saklamış. Yüzük sayesinde gizli tutulan şeyleri ortaya çıkarıp öğrendiklerini çarpık ve kötü amaçlı işler için kullanmaya koyulmuş. Can yakacak her konuda keskin gözlü ve delik kulaklı olmuş. Yüzük ona kendi heybetine göre güç vermiş. Tahmin edeceğin gibi hiç mi hiç sevilmeyen ve göze göründüğü zamanlar bütün akrabalarının kaçındığı biri olmuş. Onu tekmeliyorlarmış. O da onların ayaklarını ısırıyormuş. Hırsızlık yapmaya başlamış ve etrafta kendi kendine konuşur, fokur fokur sesler çıkarır olmuş. O yüzden ona Gollum adını takmışlar. Lanet okuyup oralardan uzaklaşmasını söylemişler. Büyük annesi de huzura kavuşmak için onu aileden kovmuş ve oyuğundan atmış. Yapayalnız biraz da dünyanın katılığına ağlayarak etrafta dolaşmış. Nehir yukarı gitmiş, sonra dağlardan akıp gelen bir dereye rastlayıp oraya yönelmiş. Görünmeyen parmaklarıyla derin su birikintilerinden balık avlayıp çiğ çiğ yiyormuş. Bir gün hava çok sıcakmış. Tam bir su birikintisinin üzerine doğru eğilmişken başının arkasına adeta yandığını hissetmiş. Ve sudan gelen titrek bir ışık ıslak gözlerine acı vermiş. Önce anlayamamış çünkü neredeyse güneşin varlığını bile unutmuşmuş. Sonra son bir kez daha yukarı bakmış ve yumruğunu güneşe sallamış. Fakat gözlerini yere doğru indirirken uzaklarda derenin akıp geldiği dumanlı dağların zirvelerini görmüş. Ve birdenbire şöyle düşünmüş. O dağların altı serin ve gölgeliktir. Güneş orada beni gözleyemez. O dağların kökleri de köktür hani. Oralarda başlangıçtan beri ortaya çıkarılmamış kim bilir ne büyük sırlar gömülüdür. Böylelikle Gollum geceleri yol alarak dağlık bölgeye varıp Karadere'nin çıktığı küçük bir mağara ağzı bulmuş. Aynı bir kurtçuk gibi kıvrıla kıvrıla dağların merkezine kadar inmiş ve kayıplara karışmış. Yüzük de onunla birlikte gölgelere dalmış ve zamanla gücü yeniden büyümeye başlayan yapıcısı dahi bu konuda bir şey öğrenememiş. Gollum diye bağırdı Frodo. Gollum mu? Yani bu Bilbo'nun karşılaşmış olduğu o Gollum yaratığının ta kendisi mi? Ne kadar iğrenç. Bence bu çok acıklı bir öykü dedi büyücü. Üstelik aynı şey başkalarının da başına gelebilirdi. Hatta benim tanıdığım hobbitlerden bazılarının bile başına gelebilirdi. Gollum'un ne kadar uzaktan olursa olsun hobbitlerle bir ilgisi olduğuna inanamam dedi Frodo hararetle. Düşünmesi bile korkunç. Gene de doğru diye cevap verdi Gandalf. Her halükarda hobbitlerin kökenlerini hobbitlerin kendilerinden daha iyi bilirim. Üstelik Bilbo'nun öyküsü bile aradaki akrabalığı çağrıştırıyor. Akıllarının ve hafızalarının gizli köşelerinde birbirine çok benzeyen birçok ortak şey vardı. Birbirlerini kayda değer ölçüde iyi anlıyorlardı. Mesela bir hobbitin bir cüceyi veya bir orku, hatta bir elfi anlayabileceğinden çok daha iyi. En azından her ikisinin de bildiği bilmeceleri düşün. Evet, dedi Frodo. Gerçi hobbitlerden başka halklar da bilmece sorar ve bilmecelerin de çoğu birbirine benzer. Ayrıca hobbitler hile yapmazlar. Gollum daha en baştan hileye niyetliydi. Sadece zavallı Bilbo'yu savunmasız bırakmaya çalışıyordu. Hem eminim kazanırsa kendisine kolay bir lokma sağlayabilecek, yok kaybederse de canını yakmayacak bir oyuna girmek, o kötü ruhuna çok eğlenceli gelmiştir. Korkarım tamamıyla haklısın, dedi Gandalf. Ama bence işin içinde başka bir şey daha vardı. Sen henüz bunu görmüyorsun. Gollum bile tamamıyla bozulmamıştı. Ariflerin bile tahmin edemeyeceği kadar sağlam çıkmıştı. Aynen bir hobbit gibi. Aklının hala kendine ait olan bir köşesi vardı ve tıpkı karanlıktaki bir çatlak misali buradan içeri ışık sızıyordu. Geçmişten bir ışık. Hatta sanırım rüzgarın, ağaçların, çimenler üzerindeki güneşin, bütün o unuttuğu şeylerin hatıralarını tekrar canlandıran sıcak bir ses duymak hoşuna bile gitmişti. Fakat bu elbette ki onun kötü tarafını sonunda daha da kızdıracaktı. Eğer bu kötü tarafı tamamen fethedilemezse. Eğer bu kötü tarafı iyi edilmezse. Gandalf içini çekti. Heyhat, bu konuda onun için çok az ümidim var. Yine de hiç yok sayılmaz. Evet, hatta yüzük o kadar uzun süredir neredeyse kendini bildi bileli elinde olduğu halde. Çünkü Gollum yüzüğü takmayalı epey bir zaman geçmişti. Zifiri karanlıkta yüzüğe pek ihtiyacı olmuyordu. En azından solmuş falan değildi. Hala ince ve sağlam yapılı. Fakat yüzük aklını kemirip duruyordu tabii. Ve bu azap dayanılmaz boyutlara gelmişti. Dağın altındaki tüm o büyük sırların boş laftan ibaret olduğu ortaya çıkmıştı. Sinsi sinsi pis pis yemek yemekten ve onu içerleten hatıralardan başka bulup ortaya çıkaracak, yapmaya değecek bir şey yoktu. Sersefil olmuştu. Karanlıktan nefret ediyordu ama ışıktan daha da çok nefret ediyordu. Her şeyden nefret ediyordu. En başta da yüzükten. Ne demek istiyorsun, dedi Frodo. Yüzük onun kıymetlisi, önem verdiği tek şey değil miydi? Eğer ondan nefret ediyorduysa neden yüzükten kurtulmadı veya onu bırakıp çıkıp gitmedi? Bütün bu duyduklarından sonra anlamaya başlaman lazım artık Frodo, dedi Gandalf. Ondan hem nefret ediyor hem de seviyordu. Aynı kendinden nefret edip kendini sevdiği gibi. Ondan kurtulamazdı. Artık bu konuda hiç iradesi kalmamıştı. Bir güç yüzüğü kendi başının çaresine bakar Frodo. Yüzük haince sahibinin parmağından düşebilir ama sahibi hiçbir zaman onu terk edemez. Olsa olsa yüzüğü bir başkasına emanet etmek düşüncesiyle kendini kandırıp durur. Bunu da ancak ilk devrelerde yapabilir. Yüzük onu yeni yeni ele geçirmeye başladığı zamanlarda. Ama bildiğim kadarıyla yüzüğün tarihçesinde bir tek Bilbo bu düşünceyi sadece düşünce safhasında bırakmayıp gerçekleştirebildi. O da ancak benim olanca yardımımla. Ve o bile yüzüğü öylesine terk etmeyi ya da atıp kurtulmayı asla başaramazdı. Kararları veren Gollum değildi Frodo. Yüzüğün kendisiydi. Yüzük onu terk etti. Aa, tam da Bilbo'ya rast geleceği anda, öyle mi? Dedi Frodo. Bir ork ona daha uygun olmaz mıydı? Bu gülünecek bir konu değil, dedi Gandalf. En azından senin için değil. Yüzüğün bugüne kadar gelen tarihçesinde en garip olaydır bu. Bilbo'nun tam zamanında gelip körü körüne karanlıkta elini onun üzerine koyması. İşin içinde birden fazla güç vardı Frodo. Yüzük sahibine geri dönmek istiyordu. Isildur'un elinden kayıp düşmüş, onu ele vermişti. Sonra bir fırsatı çıkınca zavallı Deagol'u yakaladı ve Deagol öldürüldü. Ondan sonra sırada Gollum var. Yüzük onu hırsla yiyip bitirdi. Gollum artık yüzüğün işine yarayamazdı. Fazla küçük ve soysuzdu. Yüzük elinde olduğu müddetçe de o derin su birikintisini asla terk etmeyecekti. O yüzden sahibi bir kez daha uyanıp karanlık düşüncesini kuyut ormanına yayınca yüzük Gollum'u terk etti. Terk etti ve akla gelebilecek en son kişi tarafından bulundu. Şairli Bilbo. Bütün bunların gerisinde iş başında olan başka bir şey daha vardı. Yüzük yapıcısının tüm planlarını aşan bir şey. Bunu en açık şöyle söyleyebilirim. Yüzüğün yapıcısı değil Bilbo tarafından bulunması yazılmıştı. Bu durumda senin eline geçmesi de yazılmıştı. Bu da bize cesaret verebilir. Hiç vermiyor, dedi Frodo. Gerçi seni tam olarak anladığımı söyleyemeyeceğim. Fakat yüzük ve Gollum hakkında bu kadar şeyi nasıl öğrendin? Bunları gerçekten biliyor musun yoksa hala sadece tahmin mi yürütüyorsun? Gandalf gözlerinde sert bir ışıltıyla Frodo'ya baktı. Çok şey biliyordum ve çok şey öğrendim, diye cevap verdi. Fakat bütün yaptıklarımın hesabını sana verecek değilim. Elendil, Isildur ve Tek Yüzüğün öyküsünü bütün arifler bilir. Başka hiçbir delil olmasa bile. Sırf ateş yazısı yüzüğünün o tek yüzük olduğunu ispatlamaya yeterdi. Peki onu ne zaman keşfettin diye sordu Frodo sözünü keserek. Daha şimdi bu odada elbette diye cevap verdi büyücü sertçe. Fakat böyle bir keşif yapmayı bekliyordum. Karanlık yolculuklardan ve uzun araştırmalardan bu en son deneyi yapmak için geldim. Bu son kanıttı. Artık her şey fazlasıyla açık. Gollum'un bu işteki rolünü bulup onu tarihçenin boş kalan yerine koymak için biraz düşünmem gerekti. İlk başta Gollum hakkında bazı tahminlerde bulunmuş olabilirim. Ama artık tahmin yürütmüyorum. Biliyorum. Onu gördüm. Gollum'u mu gördün? Diye bağırdı Frodo hayretle. Evet. Elbette ki bunun gerekli olduğu besbelliydi. Eğer mümkün olursa tabii. Uzun zaman önce denemiştim. Sonunda başardım. O halde Bilbo karanlıkta ondan kaçtıktan sonra ne olmuş? Bunu biliyor musun? Pek sayılmaz. Sana anlattıklarım Gollum'un anlatmaya yanaştığı şeylerdi. Gerçi elbette ki sana aktardığım şekilde değil. Gollum tam bir yalancı. Söylediklerini elekten geçirmek gerekiyor. Mesela yüzük için doğum günü armağanım diyordu. Ve bu iddiadan asla vazgeçmedi. Yüzüğün bu türden bir sürü güzel şeye sahip olan büyük annesi tarafından verildiğini söylüyordu. Gülünç bir masal. Eminim ki Smeagol'ün büyük annesi bir maderşah, kendince büyük bir şahsiyetti. Ama bir sürü elf yüzüğüne sahip olması olacak şey değil. Onları hediye etmesi ise basbayağı yalan. Fakat içinde gerçeğin de bir zerresinin bulunduğu bir yalan. Deagol cinayeti Gollum için sürekli bir vicdan azabıydı. O da kendine bir savunma hazırladı ve karanlıkta kemikleri kemirirken bu onu kıymetlisine tekrarlaya tekrarlaya neredeyse kendisi de inanır oldu. O gün sahiden onun yaş günüydü. Deagol yüzüğü ona vermeliydi. Belli ki yüzük sırf ona armağan olmak için öyle çıka gelmişti. Yüzük onun yaş günü armağanıydı falan filan. Elimden geldiğince ona tahammül ettim. Fakat gerçeği öğrenmek hayati önem taşıyordu. Sonunda sertliğe başvurmak zorunda kaldım. İçine ateş korkusunu saldım ve bol bol salya sümük ve hırıltılar arasından gerçek öyküyü parça parça çöküp çıkarttım. Yanlış anlaşıldığı ve kötü muamele gördüğü kanısındaydı. Ama nihayet bana bilmece oyununun sonuna ve Bilbo'nun kaçışına kadar tüm tarihçesini anlattıktan sonra başka bir şey söyleyemedi. Karanlık birkaç ima dışında. İçinde benim saldığımdan daha büyük bir korku vardı. Kendisine ait olanı geri alacağını mırıldanıyordu. Oradan oraya tekmelenip, deliğin birine sürülüp, bir de soyulmaya göz yummayacağını herkese gösterecekti.